Ayrım 20.
Can kurtaranın hoş çan sesini duydum. Kaldırım taşlarının üzerinden hızla bize doğru geliyordu. Gözler yeniden küçük sandal kafilesine çevrildi. Sabırlı bir boyun eğiş ya da korku yansıtan yüzler. Pombal kıç altına diz çökmüş, başını öne eğmişti. Arkasında ustaca dümen kullanan, olup biteni ilk anlayan ve yardıma koşan kayıkçı Ali vardı. Aynı rota üzerinde seyirtmekte olan öteki sandallar, Pombalinkinin çevresinde sanki etkin bir duygulaşlıkla toplanmış duruyorlardı. Tekneye övünçle taktığı Manon adını okuyabiliyordum. 6 ay bile geçmemişti üstünden. Her şey akıl durdurucu görünüyordu. Kuşku ve korkularla dolu yeni bir boyut kazanmış gibiydi. Baltazar iskelede sabırsızlıktan kıvranarak dikiliyor, içinden onları acele etmeye zorluyordu. Cık cık diye dilini damağında şaklattığını duydum. Alçak sesli, azarlayıcı bir şıklama. Bu azar acaba diye düşündüm, onların yavaşlığına mı yöneltilmişti, yoksa yaşamın kendisine, saçmacasına nedensiz düzenine mi? Sonunda geldiler. Soluk alışları, bunlara eklenen bizim soluklarımız, sedyenin kösele şeritlerinin şaklamaları, parlak çeliğin takırtısı, kabaralı topukların küçük şakırtıları açık seçik duyuluyordu. Bunların hepsi koca bir kargaşalık oluşturuyordu. İndirmek, kaldırmak, sandalın sallanmaması için kara eller ipleri sıkı sıkı tutarken çıkartılan hırıltılar, emirler yağdıran çekişmeli seslerin testere dişli keskin ağızları. Kenara çekilinler, yavaş olunlar, uzak bir geminin radyosundan gelen foxtrot'a karışıyordu. Bir arabın kara omuzlarında beşik gibi, bir meyve sepeti gibi sallanan sedye. Dar, beyaz bir hücreye açılan demir kapılar. Pombal'in yüzünde düşünceli bir aymazlık vardı. Yüz çizgilerinin her biri bir yana gitmişti. Teninin rengi mordu. Sanki bir buluttan düşer gibi iskeleye düştü, dizüstü. Sonra toparlandı. Yollarını yitirmiş koyunlar gibi bağıran sedye taşıyıcıların ve Baltazar'ın ardından gözü bağlı yürüyordu. Bir hafta önce Gosten mağazasından aldığı beyaz espadrillerinin üzerine sıçramış olan kan, Fosca'nın kanıydı galiba. Böyle zamanlarda küçük ayrıntılar çarpar insanın gözüne. Beyaz hücreye tırmanmak için dalgın bir girişimde bulundu ama kabaca dışarı atıldı. Kapılar yüzüne kapandı. Artık Fosca onun değil, bilimin malıydı. Sanki kilisedeymiş gibi uysalca başını önüne eğmiş, kapıyı bir kez daha açıp kendisini içeri almalarını bekliyordu. Sanki hiç soluk almıyormuş gibiydi. Hemen onun yanına gitmek için hiç düşünmeden atıldım ama Clea tuttu beni. Çocuklar gibi büyük bir sabır ve söz dinlerlikle can kurtaranın içindeki belirsiz kımıltıları, çizme seslerini dinledik. Sonunda kapılar açıldı. Bitkin görünen Baltazar aşağı inip, "Haydi bin, bizimle gel," dedi. Pombal çevresine çıldırmış gibi baktı. Birden acıdan gerilmiş yüzünü Clea'ya ve bana çevirdi. Tek yaptığı hareket, kavrayamadığı bir umutsuzlukla kollarını açtıktan sonra sanki hiçbir şey duymak istemiyormuş gibi iki kulağını tombul elleriyle kapamak oldu. Baltazar'ın sesi birden çatlaklaştı. Kabaca ve öfkeyle "Bin!" dedi. Sanki bir suçluyla konuşurmuş gibi. Onlar o beyaz hücrenin içine tırmanırken Baltazar'ın alçak sesle "Ölüyor!" dediğini duydum. Kapanan demir kapıların tangırtısı, elimin içinde tuttuğum Clea'nın elinin buz gibi soğuduğunu duyumsadım. Böylece daha şimdiden yavaş yavaş kararmaya başlamış olan o güzelim ilk yaz öğle sonunda hiç konuşmadan yan yana oturduk. Sonunda bir sigara yakıp kesik kesik acı havlamalarla kazayı birbirlerine anlatan Arapların arasından geçerek iskelede birkaç metre yürüdüm. Ali tekneyi yat kulübündeki Palamar direğine bağlamak için geri götürmek üzereydi. Tek gereksinimi sigarasını yakacak bir ateşti. Kibarca bana doğru gelip sigaramdan yakıp yakamayacağını sordu. O pofurdatırken ben sandalın taban tahtasındaki kan lekesini sineklerin bulmakta gecikmediklerine dikkat ettim. Benim nereye baktığımı anlayan Ali, "Temizleyeceğim," dedi. Kedi gibi kıvrak bir atlayışla sandala sıçrayıp yelkeni gevşetti. Geri dönüp bana gülümseyerek el salladı. "Çok berbat bir şey," demek istiyordu ama İngilizcesi yetersizdi. "Çok zehirli bir şey," diye bağırdı. Başımla onayladım. Clea hala faytonda oturuyor, kendi ellerine bakıyordu. Sanki bu ani kaza bizi birbirimizden ayırmıştı. Sonunda, "Hadi geri dönelim," diyerek arabacıya biraz önce geldiğimiz kente geri dönmesini söyledim. "Tanrı'ya şükür iyileşecek," dedi Clea. "Çok acımasızca bir şey." "Baltazar ölmek üzere olduğunu söyledi." "Duydum." "Yanılıyor olabilir." Ama yanılmıyordu. Hem Foska hem de çocuk öldü. Her ne kadar biz akşamın geç saatlerinde haber aldıksa da. Clea'nın odasında ne yapacağımızı şaşırmış gibi dolanıp duruyorduk. Dikkatimizi hiçbir şeye veremeden. Sonunda o, ''Sen eve dönüp geceyi onunla geçirsen iyi olur, ne dersin?'' dedi. Karar veremiyordum. Yalnız kalmak ister bence. ''Sen eve dön'' dedi, sertçe ekledi. ''Böyle bir zamanda senin böyle boş boş dolaşmana dayanamıyorum. Ah sevgilim, seni kırdım, özür dilerim.'' ''Ne kırması, akılsız kız. Ama gideceğim.'' Fuat Caddesi'nde yürürken düşündüm. Düzenlemede böylesine küçük bir değişiklik, bir tek insanın yaşamı pek çok şeyi değiştirebiliyordu. Gerçekte böyle bir olasılık hiçbirimizin aklına gelmemişti. Biz yalnızca bunu sindiremiyor, Pombal'in kendisinin büyük bir özenle hazırladığı tabloya yerleştiremiyorduk. Bu küçük, budala olgu her şeyi zehirledi. Hatta ona olan sevgimizi bile, çünkü sevgimiz korku ve duygudaşlığa dönüştü. Coşku olarak ne kadar yetersiz, yarar bakımından ne kadar güçsüzdüler. Hiç ortalarda görülmemek geliyordu içimden. Onu bir daha hiç görmek istemiyor gibiydim, onu utandırmamak için. Çok zehirli bir şey gerçekten de. Kendi kendime Ali'nin cümlesini yineleyip duruyordum. Eve döndüğümde Pombal oradaydı. Damla hastalığı iskemlesinde oturuyordu. Besbelli derin düşüncelere gömülmüş. Yanı başında hiç dokunulmamış bir bardak dolusu tek viski duruyordu. Ama üstünü değişmiş, tavus kuşu desenli o alışık olduğum mavi sabahlığı giymişti. Ayaklarında altından yapılmış küreklere benzeyen eski püskü mısır terlikleri vardı. Sessizce odaya girip tek söz söylemeden karşısına oturdum. Bana bakarmış gibi yapmadı. Ama gene de benim varlığımın farkında olduğunu nasılsa duyumsadım. Orta uzaklıkta bir yere dikilmiş, gözleri dalgındı. Düşte gibiydi. Parmakları beş parmak için piyano alıştırması yapar gibi oynuyordu. Pencereye bakarak duyulur duyulmaz cızırtılı bir sesle, sanki anlamlarını bilmese de sözcüklerin etkileme gücü varmış gibi, ''O öldü Darli, ikisi de öldüler.'' dedi. Yüreğimde kurşun gibi bir ağırlık duydum. ''Jest pas jise, adil değil, doğru değil.'' diye ekledi. Tombul parmaklarıyla dalgın dalgın yandaki sakallarını çekiştirmeye başladı. Oldukça duygusuz, oldukça düz, ağır bir inmeden sonra iyileşmekte olan biri gibi. Sonra birden ağzına bir yudum viski aldı. Boğulurcasına öksürerek yerinden fırladı. Şaşkınlık ve tiksintiyle ''Bu susuzmuş'' dedi. Uzun bir iç ürpertisi geçirerek bir şeyler çiziktirmeye başladı. Masanın üzerinde duran kalemle bloknotu alarak helezonlar, eşkenar dörtgenler, ejderhalar. Tıpkı bir çocuk gibi. Ağır ağır sanki sonsuz bir sakınımla yarın günah çıkarmaya gitmeliyim. Yıllardır ilk kez. Hamide beni erken uyandırmasını söyledim. Clea'nın yalnız gelmesinin sence bir sakıncası var mı? Dedi. Hayır anlamında kafamı salladım. Cenaze töreninden söz ettiğini anladım. Derin bir oh çekti. Bon, iyi, güzel dedi. Ayağa kalkıp viski bardağını aldı. Tam o anda kapı açıldı. Aklı başından gitmiş durumda Pordro göründü. Pombal bir anda değişiverdi. Belki de kendi soyundan birinin varlığı yüzünden. Ard arda hıçkırmaya başladı. İki adam sanki her ikisi içinde aynı derecede yaralayıcı bir felaket karşısında birbirlerini avutmaya çalışıyorlarmış gibi abuk subuk sözler, cümleler mırıldanarak kucaklaştılar. Yaşlı diplomat beyaz, kadınsı yumruğunu havaya kaldırıp birden ahmak ahmak ''Çok sert bir protesto mektubu gönderdim.'' dedi. ''Kime? Merak ettim.'' Olayların şöyle ya da böyle gerçekleşmesini buyuran görünmez güçlere mi? Bu anlamsız sözcükler salonun soğuk havasına saçıldı. Pombal konuşuyordu. Ona mektup yazıp her şeyi anlatmalıyım. Her şeyi itiraf etmeliyim. Şefi sert sert azarlar gibi, Gaston dedi. Böyle bir şey yapamazsın. Hapishanede acısını arttırırsın. Jest pas juste. Benden sana öğüt. Bu konu unutulmalı. Dostum arı sokmuş gibi bağırdı. Unutulmak ha? Anlamıyorsunuz, unutulmak. Onun hatırı için bunu bilmesi gerek. Yaşlı adam, bilmemeli, asla bilmemeli dedi. Birbirlerinin ellerini tutmuş, gözyaşları arasında şaşkın şaşkın bakınarak uzun süre ayakta durdular. Tam o sırada kapı açıldı. Sanki tabloyu tamamlamak için domuz kıllı rahip Paul içeri girdi. Nerede bir rezalet varsa orada biterdi. Kapı aralığında doymak bilmez bir kendinden hoşnutluğu belli etmemeye çalışan bir yüzle aşırı duygululukla durakladı. Boğazını temizleyerek ''Zavallı çocuk'' dedi. Sanki hepimizin üzerine kutsal su serpermiş gibi eliyle anlaşılmaz bir hareket yaparak içini çekti. Tüysüz bir akbaba yanımsattı bana. Daha sonra tuhafıma giden Latince birkaç cümle patırdadı. Dostumu bu kocaman avutucuların eline bıraktım. Bu anlamsız Latince avunç sözlerinin arasında benim işimin olmamasına bir bakıma sevindim. Elini yalnızca bir kez sıkıp evden sıvıştım. Düşünceli adımlarımı Clea'nın odasına yönelttim. Cenaze töreni ertesi gün yapıldı. Clea geri döndüğünde solgun ve gergindi. Şapkasını karşıya fırlattı. Sabırsız bir hareketle saçlarını savurdu. Sanki olayın can sıkıcı anısından kurtulmak istermiş gibi. Daha sonra bitkin bir durumda kanepeye uzanıp kolunu gözlerinin üzerine bıraktı. Sonunda iğrençti dedi. Gerçekten iğrençti Darley. Her şeyden önce yakılması. Pombal rahip Paul'ün sert karşı çıkışlarına kulak asmayarak Fosca'nın dileklerini yerine getirmekte inat etmiş. Ne iğrenç bir canavar bu rahip. Sanki Fosca'nın cesedi kilisenin malı olmuş gibi davranıyormuş. Zavallı Pombal'ı çileden çıkarmış. Ayrıntıları saptarken korkunç dolaşmışlar duyduğuma göre. Sonra yeni ölü yıkama fırınını hiç görmemiştim. Daha bitmemiş. Kumluk çolak bir yerde, samanlarla, boş gazoz şişeleriyle kaplı. Bir yanında eski araba mezarlığı var. Sanki bir toplama kampında alelacele kurulmuş bir fırını andırıyor. Kıyıları tuğlayla çevrilmiş, küçük, iğrenç tarhlar, kumların içinden fışkırmış cansız çiçekler, kısa bir demir yolu, tabut için bir kızak. O ne çirkinlik! O konsolosların, konsolos yardımcılarının yüzleri. Pombal'in kendisi bile bu kadar çirkinlikten neye uğradığını şaşırmış gibiydi. Sonra o sıcak, kuşkusuz rahip Paul başroldeydi. Rolünden de çok hoşnuttu. Daha sonra münasebetsiz bir gıcırtıyla tabut bahçe patikasından aşağı tekerlekler üzerinde yuvarlandı. Çelik bir ambar kapağından içeri saptı. Biz orada bekleşiyorduk. Ayak değiştire değiştire. Rahip Paul bu sıkıntılı arayı hazırlıksız olarak okuyacağı dualarla kapatma eğilimi gösterdi. Ama yakın çevredeki bir evde bir radyo Viyana valsleri çalmaya başladı. Birkaç şoför yerini bulup radyoyu susturmaya çalıştılarsa da başaramadılar. En şık giysilerimle o kocaman tavuk kümesinde dikilirken duyduğum mutsuzluğu anlatamam sana. Fırından korkunç bir kömürleşme kokusu geliyordu. Pombal'in külleri çöle savurmayı tasarladığından henüz haberim yoktu. Bu yolculuğa yalnızca benim katılmamı kararlaştırdığından da. Üstelik kendisine dua okuma fırsatı çıkacağını düşünen rahip Paul'ün de katılmakta kararlı olduğunu bilmiyordum. Bütün bunlar benim için sürpriz oldu. Sonunda kutu geldi ama ne kutu? Bu kadar göz tırmalayıcı bir şey olamaz. Ucuz çikolatalarını koymak için bir şekerci bundan daha iyisini bulamazdı. Rahip Paul kutuyu hemen kapmaya davrandı. Ama ikimiz arabaya doğru yürürken ona sıkı sıkı sarılmıştı Pombal. İşte bu konuda Pombal'in kişiliğini gösterdiğini söylemeliyim. Papaz arabaya binmeye çalışırken sen gelmiyorsun dedi. Ben Clea ile yalnız gidiyorum. Başıyla beni çağırdı. Rahip Paul alçak, diretken bir sesle sevgili oğlum ben de geliyorum dedi. Pombal gelmeyeceksin, senin işin bitti dedi. Sevgili oğlum ben geliyorum dedi o inatçı herif. Birden sanki bu işin sonu yumruklaşmayla bitecekmiş duygusuna kapıldım. Pombal sakalını papaza hayır anlamında sallayıp öfkeli gözlerle dik dik baktı. Arabaya bindim. Çok budala buluyordum kendimi. Sonra Pombal rahip Paul'u en kibar Fransız usulüyle göğsünden itti ve arabaya binerek kapıyı çarptı. Herkesin gözü önünde bir din adamına karşı yapılan bu saygısızlık karşısında orada bulunan konsoloslardan bir homurtu yükseldi. Ama kimse bir şey söylemedi. Rahip öfkeden bembeyaz olmuştu. İstemsiz bir hareket yaptı. Sanki Pombal'e yumruğunu sallayacakmış ama düşününce caymış gibi. Araba hareket etti. Şoför çölün doğusundan giden yola saptı. Kendisine daha önceden verilmiş bilgiye göre davrandığı belli oluyordu. Pombal dizlerinin üzerinde o iğrenç bonboniere, şeker kutusu, gözleri yarı kapalı, burnundan soluyarak suspus oturuyordu. Sabahki vartalardan sonra sakinleşmeye çalışıyor gibiydi. Sonra elini uzatıp elimi tuttu. Böylece oturduk, hiç konuşmadan, çölün dürgüsünün arabanın iki yanından açılışını izleyerek. Sürücüye durmasını söylediğinde epeyce uzaklaşmıştık. Neredeyse soluk soluğaydı. İndik. Yol kıyısında bir süre dikildik. Sonra o kumlara doğru bir iki adım atıp durakladı. Arkasına baktı. Artık yapacağım dedi. Ayaklarını sürüyerek şişman şişman koşmaya başladı. Böylece aşağı yukarı 20 metre kadar çölde ilerledi. Ben hemen sürücüye Sen arabayla 5 dakika kadar uzaklaş, sonra gene de döner bizi alırsın dedim. Araba motorunun sesi Pombal'de hiçbir tepki uyandırmadı. Kendini dizüstü bıraktı. Kum havuzunda oynayan bir çocuk gibi ama uzun süre hiç kımıldamadan put gibi durdu. Alçak, fısıltılı bir sesle konuştuğunu duyuyordum. Ama dua mı yoksa şiir mi okuyordu söyleyemem. O ıpıssız çöl yolunda, asfaltın üzerinde parlayan o sıcakta insan öylesine korkunç bir kimsesizlik duygusuna kapılıyor ki. Sonra önündeki kumları kazmaya başladı. Müslümanlar gibi avuç avuç alıp başından aşağı döküyordu. Bir acayip inilti sesi çıkararak. Sonunda yüzüstü yattı. Hiç kımıldamadan. Dakikalar geçip duruyordu. Uzaktan yavaş yavaş yürüyüş hızında bize doğru gelen arabanın sesini duyabiliyordum. Sonunda Pombal dedim. Karşılık vermedi. Ayakkabılarımın içine yakıcı kumların dolduğunu duyumsaya duyumsaya aramızdaki uzaklığı yürüdüm. Omzuna dokundum. Birden ayağa fırlayıp üzerindeki tozları silkelemeye başladı. Bir anda akıl almaz ölçüde yaşlanmış göründü. Bulanık, ürkek bakışlarla çevresine bakarak ve sanki nerede olduğunu ilk kez ayırdığına varıyormuş gibi, "Evet," dedi. "Beni eve götür Clea." Elinden tuttum. Sanki bir köre kılavuzluk ediyordum. Onu o sırada geri gelmiş olan arabaya doğru sürükledim. Yanımda uzun süre kas katı donmuş gibi oturdu. Sonra sanki bir anı çok duyarlı bir noktasına dokundu. Birden dizini yaralamış bir çocuk gibi bağıra bağıra ağlamaya başladı. Onu kollarımla sardım. Selin orada olmadığına sevindim. Anglo-Sakson ruhun alt dudağını ısırmaya başlardı. Ama bir yandan da kim bilir ne komikti. Kim bilir ne komikti diye söyleniyordu. Birden çıldırmış gibi gülmeye başladı. Sakalları kum içindeydi. Birden rahip Paul'ün yüzü gözümün önüne geldi diyerek açıklamada bulundu. Bir kız öğrenci gibi hala en yüksek perdeden kikir kikir gülerken. Sonra birdenbire kendini toparladı, gözlerini sildi. Acıyla iç geçirerek, "Çok bitkinim, hiç halim kalmadı. Sanki bir hafta uyuyabilirmişim gibime geliyor," dedi. Yani sözde böyle yapacak. Baltazar ona uyuması için etkili bir uyku hapı vermiş. Onu evine bıraktıktan sonra araba beni buraya getirdi. Ben de ondan daha az yorgun değilim. Ama Tanrı'ya şükür bitti. Nasıl olsa yaşamaya yeniden başlamak zorunda kalacak. Sanki bu son cümleyi bir örnekle açıklamak istercesine telefon çaldı. Pombal'in bitkin ve kararsız sesi, "Darli, sen misin?" dedi. "Güzel. Evet, orada olacağını düşündüm. Uyumadan önce sana söyleyeyim de şu benim daire konusunu bir karara bağlayalım," dedim. "Pordre beni Suriye'ye en misyon, özel görevli gönderiyor. Sabah erken yola çıkacağım. Bu türlü gidersem ödenek alacağım. Böylece dönünceye kadar dairenin payıma düşen kirasını ödeyebilirim, ha?" "Sen orasını dert etme. Öyle aklıma geldi. Uyu şimdi." Uzun bir sessizlik oldu. Ardından, "Ama elbette sana yazarım, öyle değil mi?" "Evet." "Çok güzel. Bu akşam eve dönersen beni uyandırma," diye ekledi. Uyandırmamaya söz verdim. Ama böyle bir uyarıya hiç de gerek yokmuş. Çünkü o gece daha sonra eve döndüğümde hala uyanıktı. Kaygılı, umutsuz bir yüzle damla hastalığı koltuğunda oturuyordu. "Baltazar'ın verdiği şey işe yaramadı," dedi. "Hafif bir kusturucu, hepsi bu. Viski uykumu daha çok getiriyor. Ama nasıl olsa uyumak istemiyorum. Kim bilir nasıl düşler göreceğim. Ama ben en sonunda onu yatmaya razı ettim. Yanında oturup o uykuya dalıncaya kadar kendisiyle konuşmam koşuluyla kabul etti. Artık biraz sakinleşmişti. Uyku gittikçe bastırıyordu. Alçak, gevşek bir sesle uyuşturucu maddenin etkisi altındayken düşsel bir dostuyla konuşurmuş gibi konuşuyordu. "Öyle sanıyorum ki hepsi geçecek. Her şey geçer. En sonunda geçer. Aynı durumdaki başka insanları düşünüyordum. Ama kimileri için kolay geçmez. Bir gece Liza buraya geldi. Bana ürperti veren gözleriyle birden onu kapı eşiğinde görünce sıçradım. Kümes hayvanları satan bir dükkandaki gözsüz bir tavşan gibi. Kendisini Akbaba Dağı Oteli'ne, ağabeyinin odasına götürmemi istedi. Ne görmeyi umduğunu sordum. Öfkeyle, "Benim de kendime göre görme biçimim var," dedi. "Eh," dediğini yapmak zorundaydım. Belki de Montolive'in hoşuna gideceğini düşündüm. Ama orasının artık otel olmadığını bilmiyordum. Asker genel evi olmuş. Bunu anladığımda merdivenin yarısına gelmiştik. Çıplak çıplak kızlar, kıllı gövdeli, yarı giyinik askerler, kimliklerine çarparak çangırdayan haçları. Ter, rom ve ucuz parfüm kokusu. Dışarıya çıkmamız gerektiğini, çünkü otelin el değiştirmiş olduğunu söyledim ama ayağını yere vurdu. Birden öfkelenerek diretti. Eh, biz de merdivenleri tırmandık. Bütün sahanlıklarda kapılar açıktı. Her şey ortadaydı. Kör olduğuna seviniyordum. Sonunda ağabeyinin odasına geldik. Yatağında yaşlı bir kadın uyuyordu. Esrar ağızlığı yanı başındaydı. Lağım kokusu vardı. O, Liza çok heyecanlıydı. Bana anlat dedi. Elimden geldiğince anlattım. Yatağa doğru ilerledi. Onu geri çevirmeye çalışarak yatakta bir kadın uyuyor dedim. Artık burası kötü ünlü bir ev Liza. Sana deminden beri söylüyorum. Ne dedi biliyor musun? Böylesi daha iyi. Çok şaşırdım. Yanağını birden inleyen yaşlı kadının yanına yastığa bastırdı. Bir çocuğu okşarmış gibi yaşlı kadının alnını okşayarak hadi uyu dedi. Daha sonra yavaş yavaş duraksayarak benim elimi tutmaya geldi. Tuhaf tuhaf sırıtarak yastıkta onun izini bulmaya çalıştım. Ama boş bir düşünceymiş. İnsan anıyı tekrar bulmak için her şeyi denemeli. Gizleneceği öyle çok yer var ki dedi. Ne demek istediğini bilmiyordum. Merdivenlerden inmeye başladık. İkinci sahanlıkta sarhoş Avustralyalıların yukarı çıktıklarını gördüm. Bir patırtı çıkaracaklarını yüzlerinden okuyabiliyordum. İçlerinden biri kazıklanmıştı falan. Çok sarhoştular. Kollarımı Liza'ya dolayıp onlar kazasız belasız geçinceye kadar sanki sahanlığın bir köşesinde sevişiyormuşuz numarası yaptım. Liza titriyordu. Ama bilmem korkudan mı, heyecandan mı. Sonra bana onun kadınlarından söz et. Nasıldılar? Dedi. Onu adam akıllı bir silkeledim. İşte şimdi bayağılık ediyorsun dedim. Titremesi durdu. Öfkeden yüzü bembeyaz oldu. Sokağa çıktığımızda bana bir taksi bulun, sizden hoşlanmıyorum dedi. Buldum. Tek söz söylemeden çekti gitti. Daha sonra yaptığım kabalığa pişman oldum. Çünkü acı çekiyordu. Olaylar üzerlerinde düşünülmeyecek kadar hızlı gelişiyor. Başka insanlar, başka insanların acıları konusunda yeterince bilgimiz olmadığı için o anda en doğru tepkiyi hemen yanımızda hazır bulunduramıyoruz. Daha sonra ona zihnimden pek çok gönül alıcı sözler söyledim. Ama çok geç. Hep geç kalınır zaten. Dudaklarından küçük bir horultu çıktı ve uyuyakaldı. Tam yatak lambasını söndürüp parmak uçlarıma basarak odadan çıkacaktım ki gene konuşmaya başladı. Ama uzaktan uzağa, düşünce çizgisine bir başka bağlama aktararak. Sonra Melissa ölürken Clea bütün gün onun yanında kalmıştı. Clea'ya şöyle demiş. Darli bir tür pişmanlık, olursuzluk duygusuyla sevişirdi. Bana kalırsa Justin'i düşünürdü. Başka erkekler gibi beni hiçbir zaman heyecanlandırmadı. Şu Chohan örneğin, aklı hep belden aşağıya işlerdi ama dudaklarında hep şarap ıslaklığı vardı. Çok hoşuma giderdi. Ona saygı duymama neden olurdu çünkü bir erkekti. Pursevardense bana çok değerli bir Çin porseleniymişim gibi davrandı. Sanki bir aile yadigarını kırmaktan korkarmış gibi.